Ayrım 52.
Sağlam olan hadisler yukarıdaki sözlerin: annemin mezarına gittim, mağfiret dilemek için Tanrı'dan izin istedim, bu izin verilmedi şeklinde olduğunu göstermektedir. Kur'an ayetleri gibi hadisler de incelenecek olursa görülecektir ki Muhammed, İsa'nın anası Meryem gibi Firavun'un kadını Asiye'yi de kadınlık aleminde en yüksek fazilet şaikalarına yükseltmiştir. Söylediklerine bakılırsa erkeklerden çoğu kemale ermiş olduğu halde, kadınlar arasında bu iki kadından başka hiç kimse kemale erişmemiştir. Kendi kavminin kadınlarına gelince onlar arasında da Hatice ile Ayşe'yi fazilet sahibi olarak göstermiştir. Ali İbni Talib'in rivayetine dayalı bir hadisinde, zamanındaki dünya kadınlarının hayırlısı İmran kızı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir, demiştir. Ebu Müsel Eşari'nin rivayetine dayalı bir başka hadisinde de, erkeklerden çoğu fazilette kemale erdi. Halbuki kadınlardan yalnız Firavun'un kadını Asiye ile İmran'ın kızı Meryem'den başka hiçbiri kemale erişemedi. Ümmetimin kadınlarına karşı Ayşe'nin fazileti de Tirid'in başka yemeklere karşı fazileti gibidir. İnsan varlığının fazileti ile Tirid yemeğinin fazileti arasında fark gözetilmesi gerekirken Muhammed bu kıyaslamaya neden başvurmuştur bilinmez. Fakat söylemek istediğimiz şudur ki, başka ümmetlerin kadınları arasında Meryem ile Asiye'yi kemale ermiş olarak gösterdiği ve kendi ümmetinin kadınları arasında da Hatice ile Ayşe'ye paye verdiği halde, kendi öz anasının adını bu vesile ile ağzına bile almamıştır. Onu fazilet örneği olarak zikre şayan bulmamıştır. Ayşe'nin faziletini Tirit yemeğinin başka yemeklere olan üstünlüğüne eş tuttuğu halde, kendisini dünyaya getiren ve büyük zahmetler ve fedakarlıklarla yetiştiren anasının değerini Tirit yemeğiyle kıyaslamak bile aklına gelmemiştir. Bütün bunlar bir yana, fakat kızı Fatıma'yı dahi cennet kadınlarının efendisi olarak ilan ettiği ve ölüm döşeğinde son nefesini verirken onun kulağına şunları fısıldadığı söylenir: ben Allah'a dua ettim, Ehl-i Beytim'den ilk olarak seni bana ulaştırmasını ve seni benimle bir arada bulundurmasını istedim. Oysa ki biraz yukarıda işaret ettiğimiz gibi, anası için Tanrı'dan istiğfar etmek istediğini ve fakat Tanrı'nın buna izin vermediğini bildirmiştir. Hatırlatmakta yarar vardır ki, Meryem ve Asiye gibi başka ümmetlerin kadınlarını kemale ermiş ve fazilet timsali kadınlar olarak gösterirken, bunu farklı din ve inançta olanlara karşı hoşgörü içerisinde davranıyor olmak için yapmamıştır. Çünkü Muhammed nasıl ki İbrahim peygamberden Musa'ya ve İsa'ya gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberleri Müslüman kabul etmiş ise, bu kadınları da Hristiyan ya da Yahudi olarak kabul etmiş değil, sadece Müslüman olarak görmüştür. Belki bilenimiz azdır ama Muhammed her ümmete kendi içinden peygamberler ve kendi dilinden kitap verildiğini söylerken, bununla farklı dinleri kastetmek ve örneğin Yahudilerin ya da Hristiyanların kendilerine özgü dinleri olduğunu anlatmak istememiştir. Çünkü onun anlayışında Yahudi dini ya da Hristiyan dini diye bir şey yoktur. Var olan tek şey Müslümanlıktır. Müslümanlığın Tanrı'dan gelen tek din olduğunu söyleyen Muhammed, İbrahim'i ilk Müslüman peygamber olarak tanımlar ve İbrahim'den bu yana bütün Yahudi peygamberlerini başta Musa olmak üzere Müslüman olarak tanıtır ve nihayet İsa'yı da Müslüman olarak karşımıza çıkarır. Bir yandan kendisini İbrahim'in evladı ve İsa'nın kardeşi görürken, diğer yandan da Meryem'in rüyası olarak görürdü. Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdecisi ve annemin rüyasıyım derken bunu kastederdi. Burada kullandığı annemin sözcüğünün Amine ile ilgisi yoktur. Çünkü İbrahim'i Müslüman imiş gibi gösterip, baba ve İsa'yı aynı imanda olarak kardeş diye tanımladığı bu hadisinde yer alan annem sözcüğünü dünyaların kadınlarından en üstünü olarak Ali İmran suresinde Müslümanlara örnek verdiği Meryem ana için kullanmıştır. Kullanırken de Meryem'i tıpkı İbrahim, Musa ve İsa gibi Müslüman imiş gibi göstermeye çalışmıştır. Kur'an'ın Ali İmran suresinin 42. ayetine bakınız. Fakat her ne hikmetse kendi öz anasını yani Amine'yi ne Müslüman olarak görmüştür ne de faziletli kadınlar arasında göstermiştir. Tanrı'nın vaktiyle Musa'nın ve İsa'nın analarını Müslüman yapmak için onların kalplerini pekiştirdiğini ve böylece onları kutsal bildiğini söylediği halde kendi anası için Tanrı'dan buna benzer bir dilekte dahi bulunmamıştır. Musa'nın ve İsa'nın analarını kadınların en üstünü olarak ilan ettiği halde kendi öz anasına Tanrı'dan mağfiret dilemeyi bile çok bulmuştur. Görülüyor ki Muhammed'e göre mağfirete layık olmak ve cennete girebilmek ana olmakla değil, fakat Müslüman olmakla mümkündür. Müslüman imanında olmayan kişiler ve özellikle müşrikler için, velev ki akraba olsunlar, mağfiret dilemek ya da onların ölülerine namaz kılmak doğru değildir. Denecektir ki neden acaba Muhammed kendi öz anası ve babası lehine mağfiret dilemeyi öngörmemiş ve Tanrı'nın kendisine bu izni vermediğini söylemiştir? Bu sorunun cevabını vermek kolaydır. Çünkü Muhammed çevresindekileri Müslüman yapabilmek için çeşitli usullerden, örneğin ölüm tehditleriyle korkutmak, savaşmak, ganimet dağıtmak, cennet vaatlerinde bulunmak gibi, gayrı bir de bu mağfiretten yoksun kılmak gibi baskı usulüne yer vermek istemiştir. Eğer müşrikler Müslümanlığı kabul etmedikleri takdirde kendi yakın akrabalarının, örneğin çocuklarının ya da ana babalarının vesaire hayır duasına mazhar olamayacaklarını ve bu yüzden cennete ulaşamayacaklarını bilecek olurlarsa, yani böyle bir baskı altında kalırlarsa Müslümanlığı kabul ederler diye düşünmüştür. Ve her hususta olduğu gibi bu konuda da onlara kendisinden örnek yaratabilmek üzere Kur'an'a şu ayeti koymuştur. Akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. K9 Tevbe Suresi ayet 113. Ve yaratmak istediği örnek ile biraz daha etkili olabilmek için de kendi öz anasını mağfiret dilemeye layık saymamıştır. Şimdi yine denecektir ki, neden dolayı anası lehine mağfiret dilemek için Tanrı'nın izin vermediğini söylemiştir de anasının kabrini ziyaret için izin aldığını bildirmiş ve Müslümanlara da artık siz de kabirleri ziyaret edin, kabir ziyareti ölümü hatırlatır demiştir. Kabir ziyareti hayır dua etmek gibi bir şey ya da saygı ve sevgi gösterisi demek değil midir? Bunun da cevabının kolay olması gerekir. Çünkü dikkat edileceği gibi yukarıdaki sözlerinde şu tümce yer almıştır. Kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Başka bir deyimle, kabirleri ziyaret Muhammed'e göre ölüye karşı bir saygı ve sevgi ifadesi olarak değil ve fakat ziyaret eden kişi için bu fani dünyanın geçiciliğini hatırlatmak bakımından önemlidir. Er veya geç öleceğini düşünsün de Muhammed'in emirlerine sarılsın ve ona körü körüne bağlansın diye. Çünkü eğer kabir ziyareti sevgi ve saygı izharı anlamına gelseydi, bu takdirde buna layık bir kimsenin mağfiretten yoksun kılınmaması gerekirdi. 2. Ayakları altından cennetler geçecek olan analar, kocalarına kul köle olacak kadar itaatkar Müslüman kadınlardır. Muhammed'in analar lehinde görünen sözlerinin altındaki maksadı açıklığa kavuşturmak için tekrar pahasına da olsa belirtelim ki, anaların ayakları altından geçer şeklindeki hadis genel olarak tüm anaları değil, fakat kocalarına hizmet ve itaatte kusur etmeyen Müslüman anaları hedef edinmiştir. Yani Müslüman olmayan, İslami inanca bağlı bulunmayan ya da Müslüman olsa dahi kocalarına iyi hizmet etmeyen kadınlar bu tanımlamanın dışında bırakılmıştır. Bundan dolayıdır ki kendi öz anasına Müslüman imanda ölmedi diye Tanrı'dan mağfiret bile dilememiştir. Başkalarına öğüt vermek için Kur'an'a, ana babaya acıyarak Rabbim küçükken yetiştirdikleri için sen de onlara merhamet et de şeklinde ayetler koyarken bu öğüdünü kendi izlememiş ve Amine için Tanrı'dan böyle bir şey istememiştir. Aksine Tanrı bana anam için mağfiret dilememe izin vermedi deyip işin içinden sıyrılmıştır. Öte yandan Müslüman anaların ayakları altına cennetleri yerleştirir görünürken düşündüğü şey hiç kuşkusuz kadını İslami emirlere uygun düşecek şekilde kocasına itaatkar kılmak olmuştur. Ona göre kadın ana olarak değil fakat İslami emirlere ki bu emirler kocaya hizmeti, boyun eğmeyi vesaire öngören şeylerdir. İtaat eden kişi olarak cennetlere aday sayılır. Başka bir deyimle kadını fedakar bir ana olmak itibariyle yani çocuğunu zahmetle taşıyan, kahrına katlanan bir insan olarak cennetlere layık görmüş değildir. Tanrı'ya, peygambere ve kocaya körü körüne boyun eğen bir kimse olarak görmüştür. Bu nitelikte olmayan bir kadını, velev ki fedakar bir ana olsun, velev ki dünyaya düznelerle çocuk getirmiş bulunsun, hayırla anılmaya ve cennetlere alınmaya layık saymamıştır. Bunun böyle olduğunu Kur'an'a koyduğu şu hükümlerle ortaya koymuştur. Şüphesiz olarak cehennem ehli oldukları, kendilerince bilindikten sonra akraba yani ana baba vesaire bile olsalar, peygamberin ve inananların, müşriklerin yargılanmalarına dua etmeleri yakışmaz. K9 Tevbe suresi ayet 113. Başka bir deyimle, müşrik olan ya da Tanrı'ya ve Muhammed'e inanmayan bir kişi, velev ki ana olsun, velev ki ömrünü çocuklarına adasın, hatta velev ki peygamber anası olsun, cennetlere giremez. Dünya dolusu altın verse de giremez. Onun hakkı yukarıdaki ayet gereğince acı bir azaptır. Böyle bir kadına müminlerin Tanrı'dan mağfiret dilemeleri, dua etmeleri yasaktır. Nitekim Muhammed, bu ayet gereğince anası Amine için mağfiret dilemediğini, çünkü Tanrı'nın kendisine bu izni vermediğini bildirmiştir. Muhammed bu aynı şeyi babasına da yapmış ve bu tutumunu meşru kılmak için Kur'an'ın Tevbe suresine şu ayeti koymuştur. Ey inananlar! Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin. Sizden onları kim dost edinirse doğrusu kendine yazık etmiş olur. K9 Tevbe suresi ayet 23. Bu surede yukarıdaki hükmü pekiştiren bir diğer ayet vardır ki, biraz yukarıda belirttiğimiz gibi mağfiret dilemeyi yasaklar. K9 Tevbe suresi ayet 113. Görülüyor ki cennete girmenin şartı ana ya da baba olmak değil. Fakat her şeyden önce Müslüman olmak, Tanrı'ya ve Muhammed'e boyun eğmek, onların her emrine, velev ki bu emirler akla ve vicdana aykırı olsun, uymaktır. Kadınlar bakımından bu emirler kocalarına hizmet etmek ve böylece kocalarını kendilerinden razı etmek anlamına geldiğine göre, her Müslüman kadın için cennete girmek anne olmakla değil, fakat bu şartı yerine getirmekle mümkündür. Bundan dolayıdır ki, annelerin ayakları altından cennetler geçer sözlerinde kadını ana olarak yüceltme düşüncesinden önce kadın olarak sömürme ve kocasının çıkarlarına araç etme siyaseti yatar. Eğer Muhammed analık kavramını soyut olarak yüceltmek isteseydi, herkesten önce kendi öz anasını yüceltir ve cennetlerin baş köşelerine yerleştirmek için Tanrı'dan mağfiret dilerdi. Eğer analara saygı ve sevgi gerektiğine gerçekten inansaydı ve kendi anasına düşkün olsaydı, Tanrı'nın kendisine Amine için mağfiret dileme izni vermediğine tanık olduğu zaman, hiç değilse merak sahikiyle bu iznin verilmeme sebebini öğrenmek isterdi. Ve örneğin diyebilirdi ki, ey Tanrım, senin emrin şu idi ki, Cenab-ı Hak'tan bir haber gelmedikçe Allah hiç kimseye azap etmez. Peygamber göndermedikçe hiçbir ümmete azap etmez. Anam Amine, henüz Araplara peygamber gönderilmediği bir tarihte vefat etti. Bu itibarla Müslüman imanında ölmesi mümkün değildi. Bu böyle olunca acaba neden dolayı bana anam için hayır dua etme izni vermezsin? Hatırlatalım ki Muhammed her vesile ile ve en olmadık hususlarda Tanrı'dan dileklerde bulunma geleneği edinmişti. En basit işler için dahi Tanrı'ya yalvarır ve bu işlerinin kendi çıkarlarına uygun şekilde görülmesine çalışırdı. Üstelik başkaları için de Tanrı'dan şefaatkar olacağını hatırlatırdı. Söylemeye gerek yoktur ki, bu durumdaki bir kimseden kendi öz anası için Tanrı nezdinde aracı olması ve şefaat dilemesi beklenirdi. Oysa ki Muhammed, anası için mağfiret dilemek ya da Tanrı nezdinde yukarıdaki şekilde şefaatçiliğe girişmek şöyle dursun, fakat onu cehennemlere layık görmüş ve cehennem ateşlerine terk etmiştir. Nice başka kişinin karılarını ve analarını cennette gördüğüne dair olmadık kurnazlıklara başvurduğu halde, kendi öz anası hakkında masum bir yalan uydurmayı dahi gereksiz bilmiştir. Örneğin Ebu Talha'nın karısı Ümmü Süllem için, bana cennet gösterildi. Orada Ebu Talha'nın karısını gördüm. Sonra önümde ayak sesi duydum. O da Bilal idi şeklinde konuştuğu halde, anası hakkında böyle bir şey söylemek istememiştir. Söylemek şöyle dursun, aklın ve mantığın pek kavrayamayacağı bir davranışla anasının mezarı başında, Tanrı bana anam için mağfiret dilememe izin vermedi demeyi iftihar vesilesi bilmiştir. Aklın ve mantığın kavrayamayacağı bir davranışla diyoruz, çünkü biraz yukarıda belirttiğimiz gibi, ana ve babasının öldüğü tarihlerde kendisi çok küçük bir yaşta idi. Henüz peygamberliğini ilan ve Araplara İslamiyet'i tebşir etmemişti. Etmediği içindir ki onları imansızlıklarının sorumluluğu içerisinde bırakmamak amacıyla durumlarına uygun bir çözüm yolu bulmuştu. Ne var ki bu çözüm yolunu dahi anasına ve babasına uygulamaktan kaçınmıştır. Gerçekten de Muhammed, Tanrı'nın hiçbir ümmeti kendilerine peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğini bildirmiş ve bununla ilgili olarak Kur'an'a pek çok ayet yerleştirmiştir. Örneğin İsra suresinde, "Biz hiçbir ümmeti kendilerine peygamber göndermedikçe azap etmeyiz" diye yazılıdır. En'am suresinde, "Rabbin Teala Allah duygusundan mahrum bir ülke halkını peygamber gönderip ikaz etmedikçe helak ve azap etmez" diye yazılıdır. Kasas suresinde, "Habibim Rabbin Teala şirk ile alude bir karya halkını onların ullarına ayatımızı okuyup anlatan bir peygamber göndermedikçe helak eder olmadı" diye yazılıdır. En'am suresinde, "Yine biz bu Kur'an'ı Mekke müşrikleri, bizden evvel Yahud ve Nasara'ya Tevrat ve İncil inzal olunmuştu. Fakat biz kendi dilimizde olmayan, bu ikinci kitabı okumaktan gafil ve aciz idik" derler diye gönderdik diye yazılıdır. Yine aynı şekilde Şura suresinde, "Biz hiçbir cemiyeti kendilerine şirk ve masiyetten tahzir edecek peygamber göndermedikçe helak ve azap etmedik ve etmeyiz" denmiştir. Fatır suresinde de, "Biz sizi aklı başında bir kimsenin avakıbi umuru düşünüp idrak edebileceği bir çağa kadar yaşatmadık mı? Ve size nezir bir peygamber de gelmedi mi?" şeklinde hükümler vardır. Biraz önce dediğimiz gibi, Muhammed bütün bu hükümleri kendisinin peygamber olarak gönderilmesinden önceki dönem Araplarının imana girmek şartıyla günahkar sayılamayacaklarını anlatmak için koymuştur. Böylece onlara güya anlatmak istemiştir ki, fetret zamanında ölen kimse, "Ey Tanrı, benim yaşadığım sırada Müslümanlığı bana belletecek bir peygamber gelmemiştir ki, onun ahkamını öğrenip ona muti ve munkat olayım" diyebilir ve cehennemden affolunmayı isteyebilir. Ne var ki her ne hikmetse bütün bunları kendi anası ve babası için geçerli saymamış ve onları bu haktan yararlanmaktan sakınmıştır. Yine aynı şekilde bir yandan ana ve babayı cennete sokan çocuklardır şeklinde hükümler koyarken ve böylece başkalarına talkım dağıtırken bu aynı kuralı kendi ana ve babası lehine uygulamayı gereksiz bulmuştur. Müslüman imanında ölmediler diye. Ve bütün bunları yapan bir kimseyi Müslüman dünyası anaları yücelten peygamber diye kutsallaştırır. 9. İslam dünyasında kadının hak ve özgürlüğe kavuşması ancak Hadramut ruhunu canlandırmakla ve canlı tutmakla mümkün olabilecektir. Bu kitap boyunca gördük ki Arap kaynaklarının verilerine göre Muhammed, kadını erkeğin emrine ve egemenliğine terk ve hizmet aracı etme sanatının en başarılı mimarlarından biri olmuştur. Kadınlar aleyhinde söylemiş olduğu sözler ve bıraktığı emirler göz önüne alınacak olursa ve örneğin, "Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratılmışlardır, küfürbazdırlar. Kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane siyah karga arasında alaca karga gibidir. Namazı bozan şeyler, köpek, eşek ve kadındır" vesaire denilebilir ki, kadın sınıfını arka plana atma ve hatta aşağılama alanında oldukça ileri gitmiştir. Bütün bunlara dinsel bir düşünceyle mi yoksa toplum düzenini koruma endişesiyle mi ya da kişisel içgüdülerle mi gerek gördüğünü tartışmak mümkündür. Ne var ki tarih boyunca kendilerini peygamber olarak tanıtmış olan ve kadını buna benzer durumlara daha az ölçüde de olsa layık bulan kimseler arasında baş yeri işgal ettiği muhakkaktır. Fakat bu alanda onu rakipsiz kılan şey, kadını aşağılama usullerini pek fazla sezdirmeden ve hatta sanki kadına değer veriyormuş havasını yaratarak yapmış olmasıdır. O bu ustalığını özellikle Arap kadınını İslam öncesi dönemde zavallı bir durumdayken, İslamiyetle birlikte özgürlüğe kavuşturmuş gibi göstermekle kanıtlamaya çalışmıştır. Örneğin cahiliye diye tanımladığı bu dönemde Arap kadınının, hayasız ve iffetsiz bir yaşam sürdüğünü anlatmak üzere Kur'an'a koyduğu, "Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın" K33 Ahzab suresi ayet 33 ya da fazla sayıda kadınla evlenme geleneğini değiştirmiş ve sınırlamış gibi görünmek üzere, "Hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz" K4 Nisa suresi ayet 3 ya da "Eskiden kız çocuklarını diri diri gömme geleneği var iken bu kötü geleneğe son verdiğini belirtiyormuş gibi, aralarından birine bir kızı olduğu müjdelendiği zaman içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağı mı gömsün? K16 Nahl Suresi ayet 58-59 şeklindeki ya da benzeri hükümlerle kendisini reformcu gibi tanıtmıştır. Oysaki İslam öncesi dönemde Arap kadınının durumu Muhammed'in söylediği gibi kötü olmayıp birçok bakımdan kendi getirdiği sisteme nazaran çok daha iyiydi. Ve bunun böyle olduğunu Arap kaynaklarına inmek suretiyle öğrenmek mümkündür. İbnül Esir'in El Kamil Fit Tarih adlı yapıtı, İbn Ad-Rabbihi'nin El Iktul Ferid adlı kitabı, Ebul Ferec'in Kitabul Aganisi ya da Al-Farazdak ve Cerir gibi ünlülerin şiirleri bu konuda verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır. Bu kaynaklar iyice incelenecek olursa görülür ki, İslam öncesi dönemde Arap kadını toplumun şerefle sayar olduğu, sosyal ve siyasal haklarla donattığı ve eşit kıldığı bir varlıktır. Evleneceği erkeğini kendi seçebilen ya da boşayabilen ve kişiliğinin haysiyetine sahip olabilen bir insandır. Ne var ki Muhammed ile birlikte bu niteliklerinden uzaklaşmış ve bu kitapta açıklamaya çalıştığımız gibi şeriat sistemi içerisinde pek zavallı durumlara sokulmuştur. Arap kadını her ne kadar bu insafsızlıklara boyun eğse de daha o tarihlerde kendi hak ve özgürlükleri bakımından İslam öncesi döneme özlem duyar olmuş. Fakat karşı çıkamadığı baskılar yüzünden yapacak bir şey bulamamıştır. Muhammed'in ölümü üzerine eski dönemin geri geleceği ve eski imtiyazlarının yeşereceği inancıyla sevinen Hadramut kadınlarından bazılarının yedikleri ağır darbe bunu kanıtlayan örneklerden biridir ve kısaca burada belirtilmelidir. El-Bağdadi'nin Kitabul Muhabbar adlı yapıtının bir bölümünde Arap peygamberinin ölümünü izleyen günlerde bu habere sevinen ve bunu adeta bir bayram vesilesi edinen bir grup Arap kadınıyla ilgili bir olay vardır ki Hadramut olayı diye bilinir. İslam'da kadın hakları konusuna el atan her araştırmacı bakımından ilginç olması gereken bu olay şöyledir. Aden Körfezi'nin doğusunda Yemen'in doğu bölgesinde Hadramut diye anılan bir idari bölge vaktiyle Hadramut adını taşırdı. Hicretin 11. yılındaki olayları ve özellikle Muhammed'in hastalığını nakleden Arap kaynakları bu bölgede yaşayan ve Kinde kabilesine mensup bulunan kadınların Muhammed'in ölümünü sabırsızlıkla beklediğini ve ölüm haberini aldıklarında tırnaklarına kına sürüp tambur çalmaya, göbek atmaya başladıklarını ve Hadramut köylerinden 20'ye yakın kadının da onlara katıldıklarını bildirmektedir.